Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Ne olursa olsun hükümetimizin biçimi cumhuriyet olacaktır. Rahmetli Seyit Bey'in görüşüne Abidin Bey şu yanıtı verdi. Önce hükümet bunalımını giderelim. Eyüp Sabri Efendi'nin düşüncesi şuydu. Biz Gazi Paşa Hazretlerini yargıç yaptık. Bizim anayasayı değiştirmeye yetkimiz yok demek, yasaya aykırı bir meclis olduğumuzu kabul etmek demektir. Meclisin anayasayı değiştirme yetkisi apaçıktır. Ne olursa olsun hükümetimizin biçimi kesinlikle cumhuriyet olacaktır. Bundan sonra İsmet Paşa söz alarak şu yolda bir konuşma yaptı. Parti başkanının önerisini kabule kesin gerekseme vardır. Bütün dünya bizim bir hükümet biçimi görüştüğümüzü biliyor. Bu görüşmelerimizi bir sonuca bağlamamak, güçsüzlüğü ve düzensizliği sürdürmekten başka bir şey değildir. Bir deneyimden söz edeyim. Avrupa diplomatları bu konuda beni uyardılar. Devletinizin başkanı yoktu. Şimdiki durumunuzda başkanınız meclis başkanıdır. Demek ki siz ayrı bir başkan bekliyorsunuz dediler. Avrupa düşüncesi işte budur. Oysa biz böyle düşünmüyoruz. Ulus egemenliğine ve alın yazısına kendisi el koymuştur. Öyleyse bunu yasayla belirtmekten neye çekiniyoruz? Cumhurbaşkanı olmadan başbakan seçme önerisi yasa dışı olur. Bunda kuşkuya yer yoktur. Başbakanı yasaya uygun olarak seçebilmek için Gazi Paşa Hazretlerinin önerisinin yasalaşması gerekir. Genel güçsüzlüğün sürdürülmesi doğru değildir. Partinin bütün ulusa karşı yüklendiği sorumluluğun gereklerine göre iş yapmak zorunludur. İsmet Paşa'dan sonra rahmetli Abdurrahman Şeref Bey yaptığı konuşma arasında şu sözleri de söyledi. Hükümet biçimlerini saymak gereksizdir. Egemenlik sınırsız ve koşulsuz ulusundur dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu ad kimilerine hoş gelmezmiş, varsın gelmesin. Bundan sonra Yusuf Kemal Bey öneriyi kabul etmenin gerekli olduğunu belirten uzun bilgiler verdi. Görüşlerini açıkladı. Sonra bunun hemen yasalaşması için gerekli işlemin tamamlanmasını öneririm dedi. Önerim parti grubunda ve hemen mecliste görüşülerek yaşasın cumhuriyet sesleri arasında kabul olundu. Abdullah Azmi Efendi'nin bu iş önemlidir, bu konu daha görüşülsün diye yükselen çıkışına karşın görüşmenin yeterliği kabul olundu. Ondan sonra önerinin tümü ve arkasından maddeleri birer birer okunarak görüşülüp kabul edildi. Baylar parti toplantısına son verildi ve hemen meclis toplantısı açıldı. Saat öğleden sonra 6'ydı. Tasarı Anayasa Komisyonu'nca yöntem gereği incelenerek tutanağa hazırlanırken meclis başka işlerle uğraştı. En sonunda başkanlık katında bulunan başkan vekili İsmet Bey meclise şu bilgiyi verdi. Anayasa Komisyonu anayasanın değiştirilmesiyle ilgili tasarının ivedilikle ve hemen görüşülmesini öneriyor. Kabul sesleri üzerine tutanak okundu. Önerildiği üzere ivedilikle görüşüldü. Sonunda yasa birçok milletvekillerinin yaşasın cumhuriyet diye alkışlanan söylevleriyle kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle beni seçti. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için meclisin oyuna başvuruldu. Toplanan oyların sonucunu başkanlık katında bulunan İsmet Bey meclise şöylece bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı seçimi için yapılan oylamaya 158 kişi katılmış ve Cumhurbaşkanlığına 158 üye oy birliğiyle Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini seçmişlerdir. Baylar, seçimden hemen sonra mecliste yaptığım konuşmayı Tutanak Dergisi'nde okumuşsunuzdur. Ancak tarihsel bir anıyı canlandırmak için izin verirseniz o konuşmamı burada da olduğu gibi bilginize sunayım. Sayın arkadaşlarım, önemli ve dünya çapında olağanüstü olaylar karşısında saygıdeğer ulusumuzun gerçek uyanıklığına değerli bir belge olan anayasamızın kimi maddelerini açıklamak için özel komisyonca yüksek kurulunuza önerilen yasa tasarısının kabulü dolayısıyla Türkiye Devleti'nin öteden beri dünyaca bilinen, bilinmesi gereken niteliği uluslararası belli adıyla adlandırıldı. Bunun doğal gereği olmak üzere bugüne değin doğrudan doğruya meclisin başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız görevi Cumhurbaşkanı sanıyla yine bu arkadaşınıza, bu aciz arkadaşınıza veriyorsunuz. Bundan dolayı şimdiye dek benim için gösterdiğiniz sevgiyi, yakınlığı ve güveni bir kez daha göstermekle yüksek değer bilirliğinizi tanıtlamış oluyorsunuz. Bundan dolayı Yüce Meclis'e gönlümün bütün içtenliğiyle teşekkür ederim. Baylar, yüzyıllardan beri doğuda kıyın ve haksızlık görmüş olan ulusumuz, Türk ulusu soydan gelme niteliklerinden yoksun sayılıyordu. Son yıllarda ulusumuzun eylemli olarak gösterdiği yetenek, eğilim ve anlayış kendisi için kötü sanıda bulunanların nedenli aymaz ve nedenli irdelemeden uzak, görünüşe önem veren kimseler olduğunu pek güzel tanıtladı. Ulusumuz kendisinde bulunan nitelikleri ve değeri hükümetin yeni adıyla uygarlık dünyasına çok daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki yerine yaraşır olduğunu başaracağı işlerle tanıtlayacaktır. Arkadaşlar, bu yüce kuruluşu meydana getiren Türk ulusunun son 4 yıl içinde kazandığı zafer bundan sonra da birkaç kat olmak üzere belirtilerini gösterecektir. Ben eriştiğim bu güven ve inana yaraşır olmak için pek önemli saydığım bir noktadaki gereksemeyi bildirmek zorundayım. O gerekseme Yüce Meclis'in bana karşı olan sevgisini, güvenini ve yardımını sürdürmesidir. Ancak böylelikle ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri iyi bir biçimde yapabileceğimi umarım. Her zaman sayın arkadaşlarımın ellerine çok içtenlikle ve sıkıca yapışarak onların yardımı olmadan iş göreceğimi bir an bile düşünmeyerek çalışacağım. Her zaman ulusun sevgisine dayanarak hep birlikte ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve zaferli olacaktır. Baylar, meclisçe Cumhuriyeti kabul kararı 29-30 Ekim 1923 gecesi saat 8.30'da verildi. 15 dakika sonra yani 8.45'te Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Durum o gece bütün ülkeye bildirildi ve her yerde gece yarısından sonra 101 kez top atılarak halka duyuruldu. İlk hükümeti İsmet Paşa'nın kurduğunu ve meclis başkanlığına Fethi Bey'in seçildiğini bilirsiniz. Cumhuriyetin kuruluşu üzerine ulusun duyduğu genel ve içten sevince katılmaktan çekinenler. Baylar, Cumhuriyetin kuruluşu bütün ulusu sevindirdi. Her yerde parlak gösterilerle sevinç açığa vuruldu. Yalnız İstanbul'da 2-3 gazeteyle İstanbul'da toplanan bir takım kişiler ulusun genel ve içten gelen sevincine katılmaktan çekindi, kaygıya düştü. Cumhuriyetin kuruluşunda ön ayak olanları yermeye başladı. Söz konusu gazetelerin ve kişilerin Cumhuriyet'in kuruluşunu nasıl karşıladıklarını anımsamak için yalnız o günlerdeki yayınları gözden geçirmek yeter. Örneğin Yaşasın Cumhuriyet başlığı altındaki yazılar bile Cumhuriyet'in yadsınacak bir biçimde kurulup halka duyurulduğunu, bunda sık boğaza getirilmiş gibi bir durum bulunduğunu yayıyordu. Bu yazıların yazarı şu düşünceleri ileri sürüyordu. Şöyle olacağı, böyle olacağı söylenip dururken öte yandan birdenbire birkaç saat içinde anayasa değişikliği yapılıvermesi en yumuşak deyimiyle olağan dışı bir davranıştır. Bizim yaptığımız iş uygarlık dünyasını anlamış, okumuş, incelemiş, devlet yönetiminde yeterlik kazanmış kafalardan çıkacak düşünce sonucu değilmiş. Cumhuriyetin ilanını meclisin alkışlarla kabul etmesi, ulusun toplarla kutlaması eleştiriliyor, deniliyordu ki Cumhuriyet alkışla, duayla, şenlik ve donanma yapmakla yaşamaz. Cumhuriyet bir tılsım değildir. Millet meclisinde bir büyü yapıldı. Bundan sonra her iş kendiliğinden düzelecek, her derdin çaresi kendiliğinden bulunacak değildir. Ben cumhuriyetçiyim diyenlerin cumhuriyetin kurulduğu gün kalemlerinden çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı? En iyi hükümet biçimi ülküsünün cumhuriyetten başka bir şey olamayacağına inandığı savında bulunanların cumhuriyet sözcüğüne bir put gibi tapmam demelerindeki anlam ve amaç neydi? Meclis toplantı halinde bulunmadığı zaman onun güven oyu verdiği bir hükümetin düşürüleceği gibi bir kuruntuyu kamuoyunda canlandırıp böyle bir hak padişahlara bile verilmemişti. Şimdi o hak Cumhurbaşkanı'na mı veriliyor sorusu kime ve hangi amaçla yöneltiliyordu? Bu yazıları yazanın amacı Cumhuriyeti halka sevdirmek mi yoksa bunun put gibi tapılacak bir şey olmadığını anlatmak mıydı? Cumhuriyet bize yönetim biçiminin değişmesiyle birlikte kafa değişikliği de getiriyor mu? Bakanlar kuruluna girecek kişilere birer devlet adamı kafası armağan ediyor mu? Sözleriyle daha ilk ağızda cumhuriyetin değerini, önemini azaltmaya kalkışmak cumhuriyetçiyim diyenlerden beklenebilir miydi? En küçük bir esintiden bile korunması gereken yavruyu onu beslediğini söyleyenlerin böyle hırpalaması doğru muydu? Bu düşünceleri kapsayan gazetenin başka bir sayfasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı başlığı altında yer alan birçok sözler arasında Bu yeni evreye ulaşan Türk ulusu burada uzunca bir süre dirlik içinde dinlenebilecek, burası onun için bir canlılık ve güç, bir erinç ve mutluluk kaynağı olabilecek mi? Bu evrede toplumsal yapısını bozmadan onu kucaklayabilecek bir çerçeve niteliği var mıdır? Cumhuriyet, olayların zorlaması üzerine Türk ulusunun çaresizlikten kaçıp sığındığı bir saçak altı mı olacak gibi kaygı ve umutsuzluk veren sözler yaymanın zamanı mıydı? Cumhuriyetin umut, erinç ve mutluluk getireceğinde kuşkusu ve kaygısı olan kişi, umut, erinç ve mutluluğu nereden, hangi kaynaktan bekliyordu? Cumhuriyetin ulusumuzun toplumsal yapısını bozabileceği düşüncesi, cumhuriyeti benimseyen kişilerin kafasında nasıl yer bulabiliyordu? Başka bir gazeteci de, "Baylar, ivedi gösteriyorsunuz," diye bağırmaya başladı. Bu gazeteci bay, ulusu şu sözlerle jurnal veriyordu. Bunalım yeni bir bakanlar kurulu seçmekle giderileceği yerde tersine son günlerin bütün gürültülerine karşın yine kimsenin yakında kurulacağını düşünmediği cumhuriyetin pek kanıtlı, pek kesin ve pek ivedi olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. Cumhuriyetin yakın bir zamanda kurulacağını düşünmeyen yalnız kamuoyu değildi. Belki Ankara'da en önemli ve en yetkili makamlarda bulunan kimi kişiler de bunun olabileceğini akıllarına bile getirmiyorlardı. Bu sözlerle açıkça ortaya konulmaktadır ki son günlerin bütün gürültüleri Cumhuriyet'in ilanına engel olmak içinmiş. Bu amacı güdenlerin karar almakta ivedilik görmeleri olağandı. Ama ülke kamuoyunun da bu görüşte kendileriyle birlik olduğunu sanmaları yanlıştı. Gazetesine balonu uçurdular ama görünüşe bakılırsa ucunu kaçırıyorlar ve sular zorlayınca dolaplar döndüler. Ama ne yönde? Gibi çirkin, bayağı sözlerle dolduran gazeteci bay şu yolda sesleniyor ve paylayışını sürdürüyordu. Baylar, devletin adını taktınız, işleri de düzeltebilecek misiniz? Bu seslenişle başlayan yazılar şu satırlarla son buluyordu. Biricik dilek, ülkeye ve ulusa yararlı işlere başlanılmasıdır. Eğer dün ilan edilen cumhuriyetin ileri gelenleri ve cumhuriyetçiler bunu yapabileceklerine güveniyorlarsa, biz de kendilerine öyleyse cumhuriyetiniz kutlu olsun baylar deriz. Bizi alay edercesine kutlayan bu son cümleyle yazar, cumhuriyeti benimsemediğini, onunla ilgisi olmadığını bildiriyor. Başka bir gazeteci yazar da cumhuriyetin ilanı dolayısıyla yaptığı yorum ve eleştiride bizi üzen nokta ulusal önderimizin kendisiyle ilgilidir. En büyük ruhlu adamlar bile kişisel erk kazanmanın çekiciliğine karşı koyamamışlardır diyor ve bu görüşünü benim söylevlerimden aldığı sözlerle destekledikten sonra Amerika'nın bağımsızlığını sağlayan Washington'ın nasıl çiftliğine çekildiğini ve meclisin hiçbir kişiyi düşünmeyip yalnız kamu yararını düşünerek 6 yılda anayasayı düzenlediğini ve ondan sonra nasıl Washington'a başkanlık verildiğini anlatıyor ve anayasamızın böyle değiştirilmesinde benim ön ayak oluşumu hoş görmüyor. Bu yazarın ve benzerlerinin cumhuriyeti kurmak kararının alınışında ve cumhuriyetin kuruluşuyla ilgili yasada gördükleri yanlışlık ve eksiklikleri eleştirmelerindeki iştenliğe inanabilmek için çok bön olmak gerekir. Eğer bu yazarlar cumhuriyetin ilanı günü yaygaralı saldırılara başlamayıp önce cumhuriyet ilanını iyi gözle görseler, içtenlikle karşılasalardı, kamuoyunu kuşkuya ve düzensizliğe sürükleyecek yerde cumhuriyetin iyi ve onun ilanının pek yerinde olduğunu kamuoyuna aşılayacak yazılar yazsalardı, ondan sonra yapacakları her türlü eleştirinin içtenliğini ileri sürmekte haklı olabilirlerdi. Ama gördüğümüz davranış böyle olmamıştır. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.